Ayrım 19, sayfa 186. Suzan'ın yeni evindeki hayatı. Schliemann ailesi Bebek'teki yeni evlerine Elsa'nın İstanbul'a dönüşünün 10. gününde taşındılar. Ön odaları deniz gören, yatak odaları ormana bakan, ferah, güzel bir apartman katıydı. Suzi'nin ve Peter'in kendilerine ait birer odaları vardı. Bebekle Alman arkadaşlarına da çok yakındılar ama Suzi'nin aklı o güne dek ömrünü geçirdiği Pera'daki evinde kalmıştı. Taşınma sırasında son parça eşyaları da kamyona yüklenip yola çıktığında uzaklaşan kamyonun arkasından asılan yüzü akşama kadar hiç gülmemişti. Babası onu Bebek'teki ilkokula yazdırmak istediğinde Suzi kendi okulumdan ayrılmak istemiyorum diye tutturdu. Annesiyle babası hayatı boyunca yaşadığı evinden ve arkadaşlarından ayrılmanın travmasına bir de yeni okulun stresini yüklemek istemediler. Kızlarını dönem sonuna kadar eski okulunda bırakmaya karar verdiler. Her sabah Bebek'teki evlerinden babasıyla çıkacak, tramvay değiştirerek Tünel'e kadar birlikte gideceklerdi. Okul çıkışlarındaysa Bebek'e dönmek için madamın evinde babasını bekleyecekti. Evet, Suzi için okula gidiş dönüşler zahmetli olacaktı ama Demir'i her gün başka nasıl görebilirdi ki? Suzi ertesi yıl tüm itirazlarına karşın Saint George İlkokulu'na devam edemeyeceğini kabullenmek zorunda kaldı. Babası iki seçenek sunmuştu ona. İlkokulu ya Bebek'teki Türk okulunda bitirecekti ya da Arnavutköy'deki Kız Koleji'nin Amerikalı öğretmen çocuklar için açtığı özel Amerikan okulunda. Elsa kızının İngilizce öğrenip ortaokula geçerken hazırlık sınıfı atlaması için Amerikan okuluna gitmesini istiyordu. Ama ben Türk'üm demişti Suzi annesine Türk kimliğini göstererek. Dilerim şu Türk kimliğin bir gün işine yarar demişti pes eden annesi. Suzi Demir'in seçimini onaylayacağından emin Türk okulunu seçti. Babasının ısrarıyla bir aşağı sınıftan başladı ve o yıl sınıfının yıldızı oldu. Gerhard başarıyı bir kere tadarsa başarısız olmak istemez demişti. Hiç mi yanılmaz benim kocam diye düşündü Elsa, kızının adı iftihar listesine yazıldığında. O yılın Haziran ayında Türkiye ve Almanya arasında saldırmazlık paktı imzalandı. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ve Almanya arasındaki savaşta taraf tutmayacağını ilan etmesi de Türkiye'de yaşayan yerli yabancı herkese rahat bir nefes aldırmıştı. Ne var ki Türkiye'deki rehavet uzun sürmedi. Avrupa ülkeleri Hitler'in 1939 yılında Polonya'yı işgalinden beri hızla yayılmakta olan bir ateşin içindeydiler. Almanlar önce kuzeye yönelerek Danimarka'yı ve Norveç'i işgal etmiş, sonra Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'nın kuzeyiyle tüm Adriyatik kıyısına yayılmışlardı. 1941 yılında Bulgaristan'ın Almanya'ya katılmasıyla ateş yan komşuya da sıçramış oldu. Türkler bize de sıçrar telaşına girdiler. Nitekim askerliğini çoktan yapmışlardan 40 yaş altında olanlar yeniden askere çağrıldı. Koca bir ordu Bulgar sınırına gönderildi. O orduyu beslemek ve silahlandırmak niyetiyle ülkede ticaretin köşe başlarını elinde tutan zenginlerden ki çoğunu azınlıklar oluşturuyordu, ağır vergiler alındı. Baş gösteren kıtlık nedeniyle ve kara borsayı önlemek için halkın unu, ekmeği, şekeri karneye bağlandı. Hükümet olası bir savaşı nefesini tutmuş, tetikte bekliyordu. Hitler yüzünden bu ülkeye sığınmış Almanlarınsa değil nefeslerini tutacak mecali, nefes alacak halleri kalmamıştı. Hitler ordusunun Türkiye'ye girmesi bir başka bela, Sovyet ordusunun Türklerin yardımına koşmaya kalkışması bir başka katmerli belaydı. Sadece mülteci Almanlar değil, tüm Musevi dini mensupları Rusya'dan dinleri yüzünden yüzyıllardır çektikleri cefayı çok iyi bilirdi. Türkiye'de Aryan olsun olmasın tüm Almanlar da Türk halkı gibi çok zor günler yaşıyorlardı. İnsanlar çektikleri sıkıntıları çocuklarına yansıtmamaya gayret ediyorlardı ama Çocuklar ekmeklerin renginin kararmasının, sofralarından meyvelerin eksilmesinin, büyük kardeşlerin giysilerinin ters yüz edilerek küçük kardeşlere dikilmesinin nedenini bilmeseler de bir şeylerin iyi gitmediğinin farkındaydılar. 1942 yılında ekmek, şeker, un gibi gıda maddeleriyle pazen ve patiska karneye bağlanınca artık herkes savaşın her an bulaşabileceği ateş denizinin ortasında kalmış, çaresiz ve yoksul bir ülkede yaşadığını kabul etmişti. Yeni adlarıyla Şilimanlar, ailece kimlikleri ellerinde un kuyruğuna girdikleri günlerde Suzi annesine "Anne, bak Türk kimliğim işe yaradı işte." demişti. "Bir sürü unumuz olacak, o sevdiğim kekten yaparsın artık." Çocuklar bu günlerde karnelerindeki damgaları karşılaştırma oyunu oynarlardı. Bir metre pazen mi alındı? Çat bir damga. Bir kilo şekere, bir paket kömüre, çat çat iki damga. Bu damgalama işi kara borsayı önlemek içindi. Kimsenin hakkı yenmesin, kimse evde kıt olan gıdayı depolamaya, satmaya kalkışmasın diye. Kara borsa önlenebilmiş miydi? Hayır. İyilik kötülüğe pek ender baskın çıkıyordu ama hayat çocuklar için savaşı beklerken dahi bir oyundu. Suzi Bebek'teki okula başladıktan sonra Pera çocuklarıyla, parantez içinde eski apartmanında oturan arkadaşlarına taktığı isimdi bu, ancak hafta sonları buluşabiliyordu. Arkadaşlarını kendi evine davet ettiği de oluyordu ama eski komşuları, başta madam olmak üzere, ellerinde büyüyen küçük kızı özledikleri için onu kendi evlerinde ağırlamaktan çok keyif alıyorlardı. Suzi de onlara olan vefası ve artık tamamen mükemmelleşmiş Türkçesiyle çok sevgi ve takdir topluyordu apartmandaki teyzelerinden ve amcalarından. O günlerde her evde olduğu gibi kumbaracı yokuşundaki apartmanın dairelerinde de Pasifik denizinde kapışan Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya yüzünden artık tüm dünyaya yayılmış savaştan ve Türkiye'deki kıtlıktan başka laf konuşulmaz olmuştu. Olsun, varsın, çocukluğunun geçtiği binaya girdiği anda ana rahmine sığınmış gibi tuhaf bir huzura kavuşuyordu Suzi. Elsa, "Kızımızın aklı da yüreği de eski mahallesinde kaldı," diye şikayet ettiğinde Gerhard, "Bebekte çocuklarla gençlere hitap edecek hiçbir şey yok. Ne mahalle hayatı, ne eğlence, ne de arkadaş. Bebekte sadece sükunet var ki o da çocukların işine yaramıyor," diye savunuyordu kızını. Gerçekten de o yılların Bebek semtinde yalnızlığı göze almış birkaç egzantrik Türk'le birkaç yabancı aile dışında yaşayan pek kimse yoktu. Bebek'te yegane hareketliliği Peter'in okuduğu Robert Kolej sağlıyordu. 1944 yılının bir Haziran günü eski apartmanın sakinleri Suzi'nin ilkokulu bitirmesi şerefine Şilimanların evinde kutlama yemeğine çağrılmışlardı. Büyükler yemek odasında her zaman olduğu gibi radyoyu açmış, akşam haberlerini dinliyorlardı. Sofraya sığmayan çocuklar mutfaktaki masada yiyorlardı yemeklerini. Birden yemek odasından büyüklerin çığlıkları, bağırışmaları ve alkışları yükseldi. Çocuklar yerlerinden fırlayıp içeri koştular. "Ne olmuş, niye bağırdınız öyle?" diye sordu Demir. "Amerika ve İngiltere Normandiya kıyılarına çıkartma yapmış. Almanlara karşı bir cephe daha açmışlar. Yakında Hitler'in işi biter," dedi Demir'in babası. "Savaş sona yaklaştı." "O şeytanı alt etmek kolay değil," dedi Mada. "Bir yolunu bulur, yine su üstünde kalmayı başarır." "Yine bir savaş geyiği. Ay, ne sıkıcı laflardı bunlar. Kaç senedir Hitler oraya saldırdı, buraya saldırdıdan başka laf duymuyorlardı. Ya da kimileri ülkedeki yoksulluk, kara borsa ve karne uygulaması yüzünden iktidardaki İnönü hükümetini yerden yere vururken, kimileri de İnönü kah İngilizlerden yanaymış gibi davranıp, kah Almanlarla flört ederek ülkeyi savaş dışında tuttuğu için Cumhurbaşkanı'na övgüler yağdırıyordu. Yetti be! Çocuklar aralarında çok eğlendikleri kendi masalarına döndüler. Sadece Peter kaldı büyüklerin yanında. O ne de olsa hepsinden yaşlı ve biraz ukalaydı. O yıl Robert Kolej'in lisesini bitirmişti. Kendini adamdan sayıyor, savaşın gidişatı hakkında bilgi almak, konuşulanları takip etmek istiyordu ki diğerlerine bilgisiyle cakat atsın. 2 ay kadar sonra 1944 yılının 2 Ağustos sabahına uyanan Türk halkı, gazetelerden ve radyo haberlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya ile her türlü siyasi ve ticari ilişkisinin kesildiğini öğrendiler. Türkiye sınırları içinde yaşayan 600 Alman uyruklu kişi, savaş tedbirleri gereği Kırşehir, Yozgat ve Çorum illerinde enterne edileceklerdi. Suzi ertesi sabah hava çok sıcak olduğu için evden erken ayrıldı. Her zamanki gibi sahildeki sandalcının önünde yaz için kiraladıkları sandala oturup arkadaşlarını bekledi. Freddy ve kız kardeşi Gerta meydanda yoktular. Hans ve kardeşi de henüz gelmemişlerdi. Hayret, hiçbir zaman geç kalmazlardı. Merak etti. Bir koşu Gertaların evine kadar gitti. Kapıyı hizmetçileri açtı. Bir takım karton kutulara, kağıtlara sardığı eşyaları kaldırıyordu. Hayrola, bir yere mi gidiyorlardı? Hizmetçinin ağlamaklı sesiyle söylediklerinden hiçbir şey anlamayan kız, bu kez kendi evine koştu. Annesinden, Gertaların da Hansların da ailecek Anadolu'daki bir kasabaya bir süre için tatile gittiklerini öğrendi ama açıklamayı yutmadı. Bakkala kadar gidip Demir'e telefon etti. Onu adam yerine koyan tek kişiydi Demir. Öğleden sonra Demir, Simon ve ablası Selin'le Bebek Parkı'nda buluştular. Demir'in anlattıklarından şaşkına döndü Suzi. Ne demekti arkadaşlarını enterne etmek? Onlar düşman değildi ki. Ama Türk de değiller, dedi Demir. Benim gibiler işte Almanya doğumlular, ne olmuş yani? Senin Türk kimliğin var, onların yok. Neden? Onlar istememişler Türk olmak. Hitler bir gün gidecek, kendi memleketimize döneceğiz nasılsa diye düşündüler herhalde. Bir insan niye Türk olmak istemez ki? İstemeyebilir Suzi, dedi Simon. Sen de biraz büyü, Türk olmanın öyle okulda söylediğimiz şarkılardaki gibi harika bir şey olmadığını öğreneceksin. Aa, baksana Demir, ne diyor bu? Gertaların mecburi bir tatile gittiklerini söylemeye çalışıyor. Zorla, istemeden. Kim zorlamış onları? Türkiye, yani Türk hükümeti, dedi Simon. Niye Türk hükümeti onları zorla tatile yollasın ki? Diye sordu Suzi. Her soruya yanıtı olan Demir dahi bu sefer onu tatmin edici bir açıklama yapamıyordu. Eve gidince bir de babasına anlattıracaktı. Entegre mi? Her neyse işte o işi. Savaşın şaka olmadığını arkadaşlarından öğrenmiş olarak evine o akşamüstü çok mahzun döndü Suzi. Babasından öğrenebildiği ise pek anlamsız bir şeydi. Türkiye Almanya'ya savaş ilan etti. Onları da Alman oldukları için korumaya aldılar. Diyelim, işte, savaş zamanları olur böyle şeyler. Amerika'da da yapıldı. Kusursuz kul da olmaz, millet de kızım, dedi babası. Tatmin olmadı ama 11 yaşındaydı. İlk kez kendini aşan konular üzerinde düşünüyordu ve kafasında habire yanıtlayamadığı sorular birikiyordu. Gertalar 2 ay sonra evlerine döndüklerinde anlatacakları çok şey vardı. Birçok Alman aile Çorum'da hep birlikte boş duran bir okula yerleştirilmişlerdi. Suzi, Anadolu'ya ait gerçekleri de ilk kez enterne edilen Alman arkadaşlarından dinledi. Anadolu, yaşadığı şehirden çok değişikti. Duydukları karşısında şaşırdı kaldı kız. Suzi, bir süreden beri hafta sonları Hirsch amcasının karısı Holden'in onlarla birlikte oturan annesinden piyano dersi almaya gidiyordu. O hafta sonu Gerta'dan duyduklarını Anadolu'yu iyi bilen Hirsch amcasına sormaya karar verdi. Hirsch amcası hem tedavi olmak maksadıyla birkaç ayını Anadolu'da bir kasabada dinlenerek geçirmişti, hem de yurdun pek çok yerini gezmişti. O anlatırdı işin doğrusunu. Suzy'nin o hafta sonu Hirsch'ten öğrendikleri hem iyi hem kötüydü. Hala evin içinde tuvaleti olmayan, taşıma su kullanan evler, ışığı yetersiz ampuller, hatta idare lambaları ya da mumla aydınlanan evleriyle köyler, kasabalar. Ay, düşünmesi bile akla zarar. Okuma yazma bilmeyen insanlar, okula yollanmayan çocuklar, yok artık. Kara çarşaflara bürünerek dolaşan kızlar, kadınlar, niye ama? Sonra Hirsch amca onlara başka şeyler anlattı. Türk köylüsünün, Türk olsun olmasın, konuklarına ve köylerini ziyaret eden insanlara gösterdikleri saygı ve sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yoktu. Tanrı misafiri sözcüğü sadece Türklere aitti. Suzy bu son duyduğuna pek memnun oldu ve piyano dersine yüreğinde Türk olmanın gururuyla oturdu. Piyano dersi bittikten sonra tuvalete giderken koridora dizilmiş içi kitap ve ayakkabı dolu kutuları görünce şaşırdı. Acaba Hirsch'ler de onlar gibi ev mi değiştirmek üzereydiler? Tanti diye hitap ettiği Holde'nin annesine sordu. Holde ve ben burada kalıyoruz. Sadece Hirsch amca gidiyor, dedi Tanti. Ankara'da hukuk fakültesinde çalışacak artık. Suzy şaşırdı. Bir koşu yemek masasına yayılmış sınav kağıtlarını düzelten Hirsch'in yanına koştu. Ankara'ya gidiyormuşsun Hirsch amca, doğru mu bu? Diye sordu. Evet Suzycik. Ama orada yapayalnız ne yapacaksın? Çok sıkılırsın Hirsch amca. Orada yalnız kalmayacağım ki. Çok sevdiğim bir çift arkadaşım var orada. Doktor Praetorius ve eşi. Konservatuvarda ders veriyor. Ankaralı gençlere müzik öğretiyorlar. Onların evinde bir fazla oda varmış. Ben işte o odada kalacağım ve her hafta sonu birlikte oda müziği icra edeceğiz. Müzik içinde yüzeceğiz yani. Bundan büyük mutluluk olur mu Suzy? Ama karın burada, dedi Suzy. Hirsch çocuğun karşısında gerçek duygularını bir an için gemleyemediğine pişman oldu. Elbette Holde'yi ve evimi çok özleyeceğim ama görev beni Ankara'ya çağırdı. Elden ne gelir? Diye beyaz bir yalan attı. Suzy'ye aslında karısıyla hiç geçinemediğini ve aralarına bir mesafe koymak için bu göreve kendi talip olduğunu elbette söyleyemezdi. Suzy o gün evine döndüğünde bahçede tam o sırada içeri girmekte olan Peter'le karşılaştı. İki kardeş her zamanki gibi atışacak bir konu bulup bir süre laf sokuşturdular birbirlerine. Sonra Peter'in anahtarıyla kapıyı açıp eve girdiler. Odalarına giden koridorda yürürken çocuklar evde değil sanarak yatak odalarında yüksek sesle münakaşa eden anneleriyle babalarının sesini duyunca odanın kapısında durup konuşulanları dinlediler. ''Ben sana bu kızı evimize sokma demedim mi?'' diye bağırıyordu babası. ''Abartma Gerhard, yanında kızıyla gelmiş kapıma, kovsa mıydım? Kız da pek şeker.'' Babaları konuşturtmadı karısını. ''Niye bunca zaman sonra kapımıza geliyor? Ne istiyormuş? Para mı?'' ''Şey, aslında ilk defa gelmiyor. Birkaç kere daha gelmişti. Sen kızarsın diye söyleyemedim. Bunca yıl geçti Gerhard, artık her neye kızdınsa unut gitsin.'' ''Elsa?'' ''Sen bana yalan mı söyledin?'' ''Hayır, sadece söylemedim. Bu yalan sayılmaz. Kaç kere geldi daha önce?'' ''Önce çocuk doğduğunda çocukla birlikte ziyaretime geldi. İşte birkaç kere daha belki. Geldiyse ne çıkar? Zaten o da senin evde olmadığın zamanları seçiyor. Burada kendi soyundan akrabası yok, kimsesi yok.'' ''Nasıl yok? Kocası Yahudi değil mi? Aynı şey mi?'' Hena Alman bizim gibi ve ben sana Peter'e kuyruk salladı. Ahlaksız bir kadın o, demedin mi Elsa? Peter Suzy'nin kulağına eğildi. Ama abartıyor babam, dedi. Ne abartması? Yemek servisi yaparken eğiliyordu. Kızın yakasından içeri düşüyordun. Babam haklı, sana kuyruk salladı, diye fısıldadı Sur. Sallamadı. Güzel bir kızdı, ben de ara sıra bakıyordum, hepsi bu. Babama bile kuyruk salladı, ben gördüm. Banyodan yarı çıplak çıkmıştı. Sen uyu daha. Sen çocuktun, ne bilirsin o yaşta kuyruk sallamayı filan. Dur, sus, sus. Tekrar kulak kesildiler. Olabilir ama üzerinden bak kaç yıl geçti, amma inatçı ve kindarsın sen de Gerhard. Elsa, bu kadını evimde istemiyorum. Sana son sözüm bu. Babaları birden odasının kapısını açınca çil yavrusu gibi kaçıştılar. Siz nereden çıktınız? Kapı mı dinliyordunuz çocuklar? Eve yeni döndük, odamıza gidiyorduk baba, dedi Peter. Gerhard hızlı adımlarla evin ön tarafına yürüdü. Çocuklar sokak kapısının biraz gürültülü kapandığını duydular. Odasından fırlayan anneleri onları karşısında bulunca, ''Babanız dışarı mı çıktı?'' diye sordu. ''Evet, ne oldu Muti? Babam kime kızdı?'' ''Babanız da yaşlandıkça tuhaflaşıyor,'' dedi Elsa. ''Suzi babasına çekmiş olmalı, çünkü o da bir tuhaf,'' dedi Peter. ''O kadar izah ediyorum, sen Almansın diyorum, o Türk olduğunda ısrar ediyor.'' ''Sen bana karışma Peter Bey,'' dedi Suzi. ''Almanya'dan kovulduğun halde sen hala Alman sanıyorsun ya kendini. Daha ne diyeyim ben sana?'' Bu kimlik karışıklıklarına nokta koyacak olan barış nihayet 1945 yılında tecelli etti. 1939 yılının 1 Eylül'ünde Hitler'in Polonya'yı işgaliyle başlayan yangın tüm dünyayı alevler içinde bıraktıktan ve 60 küsur milyon insanın canına kıydıktan sonra, dünya lideri olmak üzere savaşı başlatan çılgın diktatörün ağır yenilgisiyle 1 Mayıs günü sona erdi. Peter ve Suzan yurtlarından edilen, kimlikleri ve akılları karışmış binlerce çocuktan sadece ikisiydi. Dünya çocukları bundan böyle, yarım yüzyıla yakın bir süre Batı ülkeleri ve komünist ülkeler diye ikiye bölünmüş olarak dönen bir dünyada yaşamaya devam ettiler. Ayrım sonu, sayfa 196.